kitabın adı Bu Denbrocklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 14. ayrım. Tony, eskiden budalanın biri olduğumu söylesem bilmem inanır mısınız dedi. Deniz analarından renk renk yıldızlar çıkarmak isterdim. Bir sürü deniz anasını mendilime doldurur eve getirirdim ve kurumaları için balkona güneşin altına koyardım. Ve yıldızlar çıksın diye beklerdim. Ama daha sonra gidip bakınca ıslak ve büyükçe bir lekeden başka bir şey göremezdim. Tabii biraz da çürük yosun kokusu gelirdi burnuma. Ayaklarına vuran kocaman dalgaların uyumlu sesini ve denizden esen tuzlu rüzgarın serinliğini duyumsayarak iki genç yürümeye devam ediyordu. Hafif bir uyuşukluk, tatlı bir sarhoşluk çökmüştü üzerlerine. Hafif hafif uğuldayarak uzayıp giden denizin verdiği huzur içinde yürürlerken uzak ya da yakından gelen en küçük bir ses bile gizemli bir anlam kazanıyordu. Sol yanlarında killi toprak ve kaya parçalarından oluşan girintili çıkıntılı yamaçlar uzanıyordu. Burada kumsalın taşlı olduğu bu yerde çalılıklar arasından geçerek yukarıya deniz tapınağına doğru tırmanmaya başladılar. Kubbe biçimindeki bir kulübeyi anımsatan deniz tapınağı, kalın ağaç gövdelerinin kabuklarıyla birlikte üst üste konularak yapılmış ve çatısı tahtalarla kapatılmış bir binaydı. İç duvarları çeşitli yazılar, imzalar, baş harfleri yazılmış isimler, çizilen kalp resimleri ve şiirlerle doluydu. Tony ve Morten cepheleri denize bakan küçük küçük odalardan birinin içine oturdular. Burası da plaj kabinlerinin içindeki kaba ağaçlardan yapılmış odar banklar gibi çürük kokuyordu. Öğle sonunun bu saatinde tapınağın bulunduğu tepe sessiz ve büyüleyiciydi. Kuşların cıvıldayışı, ağaçların hafif hafif fışırdaması, aşağıda göz alabildiğince uzanan masmavi denizin uğultusu birbirine karışıyordu. Tony ve Morten çok uzaklardaki bir geminin yelkenini seçebiliyorlardı. Kulaklarına vuran rüzgardan kurtulduktan sonra derin bir sessizlik çöktü üzerlerine. Tony yelkenliği göstererek sordu. Geliyor mu yoksa gidiyor mu? Morten o kalın sesiyle nasıl diye sordu. Sanki derin bir dalgınlık halinden uyanmış gibi birden yanıt verdi. Gidiyor. Bu belediye başkanı Stenbach'ın yelkenlisi. Rusya'ya gidiyor. Kısa bir aradan sonra içinde bulunmak istemezdim. Orasının bizim buradan çok daha kötü olduğunu düşünüyorum dedi. Tony, ya demek öyle dedi. Amacınız soyluları yine aşağılamak. Bunu gözlerinizden okuyabiliyorum Morten. Ama bu size hiç yakışmıyor. Onlardan birini hiç tanıdınız mı? Morten neredeyse öfkeli bir ses tonuyla hayır diye bağırdı. Tanrı'ya şükürler olsun ki. Evet evet tanımadığınız belli oluyor ama ben birini tanıyorum. Size sözünü ettiğim Armgard von Schilling adında bir kız. Şu karşı kıyıda oturuyor. Sizden de benden de daha yürekli bir kız. Taşıdığı von soyluluk unvanının öneminin farkında bile değildi. Herkesle birlikte oturur, bol bol sucuk yer ve evlerindeki inekleri anlatırdı. Morten ateşli ateşli, kuşkusuz istisnalar vardır Bayan Tony dedi. Ama dinleyin beni, siz daha genç bir bayansınız ve her şeyi kendi açınızdan değerlendiriyorsunuz. Bir tek soyluyu tanıyorsunuz ve onun iyi yürekli biri olduğunu söylüyorsunuz. Haklı olabilirsiniz ama bu yargınızı genelleştiremezsiniz. Çünkü söz konusu olan ilkelerdir, yani kurumlar. O zaman vereceğiniz bir yanıtınız olamaz, susmak zorunda kalırsınız. Öyle değil mi? Bir insan doğuştan üstün ve ayrıcalıklı olabilir mi hiç? Nasıl olur da bir insan ben soyluyum diye bize yukarıdan bakabilir? Bütün çaba ve başarılarımıza rağmen onun konumuna yükselemeyen bizlere nasıl hor bakabilir? Böyle şey olur mu? Morten biraz öfkeli de olsa safça ve iyi yüreklilikle konuşuyordu. Eliyle arada bir hareket yapmaya çalışıyordu. Ancak bunu beceremediğini kendisi de görüyor ve bundan vazgeçiyordu. Ama sürekli konuşuyordu. Havaya girmişti. Başını öne eğmiş, baş parmağını ceketinin düğmeleri arasında dolaştırıyordu. Masum masum bakan gözlerinde kararlı bir ifade vardı. Bizler şimdiye kadar üçüncü sınıf diye adlandırılan biz burjuvalar, yalnızca başarıya dayanan bir soyluluktan yanayız. O çürümüş soylular sınıfını artık tanımıyoruz. Günümüzde hala devam eden bir sınıf ayrımına şiddetle karşıyız. Biz bütün insanların özgür ve eşit haklara sahip olmasından, kimsenin bir başkasına köle olmamasından ve insanların yalnızca yasalar önünde eğilmesinden yanayız. Artık ayrıcalıklı ve her istediği şeyi yapan insanlar olmasını istiyoruz. Herkes devletin yasaları önünde eşit haklara sahip olsun istiyoruz. Tanrı ile kulları arasına girilmesini istemediğimiz gibi, birey ve devlet ilişkileri de aracısız yürütün istiyoruz. Basın, çalışma ve ticaret yapma özgürlüğü istiyoruz. Bütün insanların ayrım yapılmaksızın birbiriyle rekabet etmesini ve başarılı olanın ödüllendirilmesini istiyoruz. Oysa hiç sesimizi çıkaramıyoruz ve bize köle gibi davranıyorlar. Ne söylemek istiyordum? Evet, bakınız 4 yıl önce üniversiteler ve basın için yeni yasalar çıkarıldı. Aman ne de güzel yasalar. Yürürlükteki düzene şu ya da bu şekilde uygun düşmeyen gerçekler hiçbir zaman yazılamaz ve gençlere öğretilemez. Beni anlıyor musunuz? Gerçekler zor kullanılarak örtbas edilmektedir. Sözünü bile eden olamıyor. Peki soruyorum size, neden? Bu kokuşmuş, yıkılmaya yüz tutmuş, er geç ortadan kalkacağı herkesçe bilinen bu aptalca sistemi sürdürmek uğruna. Öyle sanıyorum ki bu alçaklığı anlamakta siz de güçlük çekiyorsunuz. Yeniliğe ve düşünsel olana karşı anlayış göstermeyen bir zorbalık. Aptalca bir polis devleti gücü. Hayır, hayır. Bütün bunlar bir yana şunu da söylemek istiyorum. Prusya Kralı çok büyük bir haksızlık yaptı. 1813 yılında Fransızlar ülkemize girince bizleri çağırdı ve bir anayasa için söz verdi. Bizler bir araya geldik ve Almanya'yı kurtardık. Çenesini eline dayamış, onu yandan süzen Tony, bu genç delikanlının Napolyon'u kovmaya yardım olur mu acaba diye bir an için ciddi ciddi düşündü. Peki kralın sözünü tuttuğuna inanıyor musunuz? Hayır, asla. Yeni kral güzel konuşmalar yapan, düşler kuran ve sizin gibi romantik duyguları olan biri Bayan Tony. Şunu hiçbir zaman gözden uzak tutmamalısınız. Felsefeciler ve edebiyatçılar bir düşünceyi, bir ilkeyi ortadan kaldırınca yavaş yavaş bir kral ortaya çıkar ve bu kral bunu en iyi ve en güzel diye benimseyip ona göre davrandığını sanır. Krallar hep böyledir işte. Öyle sanıldığı gibi erişilmez insanlar da değildirler. Hatta çok sıradan insanlardır. Her zaman halkın gerisinde kalırlar. Ah! Almanya'nın yaşadıkları, özgürlük savaşları sırasında yiğitçe ve heyecanla savaşmış olan ve şimdilerde zavallı durumuna düşen üniversite öğrencilerinin oluşturduğu birlikten farksız. Evet, öyle dedi Tony. Söyledikleriniz çok doğru ama izin verin de bir şey sorayım size. Bütün bunlardan size ne? Siz Prusyalı değilsiniz ki. Ah, aynı şey Bayan Dunbrock. Dikkat ettiyseniz size aile adınızda hitap ediyorum. Ve bunu bilerek böyle yapıyorum. Aslında size hakkınız olan unvanınızla Matmazel diye hitap etmem gerekirdi. Bizim insanlarımız Prusya'dakilerden daha mı özgür, daha mı eşit haklara sahipler? Engellemeler, ayrımlar, soylular sınıfı orada var da burada yok mu? Soylu kişilere karşı sempati duyduğunuz belli. Bunun neden böyle olduğunu söyleyeyim mi size? Çünkü siz de bir soylusunuz. Evet, doğru, bunun böyle olduğunu bilmiyor muydunuz? Babanız saygın bir insan, siz de bir prensessiniz. Sizi bizden ayıran derin bir uçurum var. Biz sizin ait olduğunuz o zengin ve güçlü ailelerin arasında yer alamayız. Siz canınız istediği zaman bir dinlenme olsun diye bizlerden biriyle deniz kıyısında biraz dolaşırsınız. Ama o seçkinler ve üstün kişilerle karşılaşınca benim gibilere de kayalıklarda oturmak düşer. Sesinde bambaşka bir tuhaflık, bir heyecan vardı. Tony üzgün bir biçimde Morten dedi, kayalıklarda oturduğunuz için kızdınız demek. Ama ben sizi onlarla tanıştırmak istediğimi söylemiştim. Görüyorum ki genç bir bayan olarak olayı yine kişisel açıdan ele alıyorsunuz. Oysa ben ilkelerden söz ediyorum. Prusya'da olduğu gibi buradaki insanlar arasında da eşitliğin olmadığını söylüyorum. Kısa bir aradan sonra o tuhaf heyecanı geçti ve konuşmasına sessizce devam etti. Kişisel konuşuyor olabilirim ama ben bugünü değil tam tersine geleceği kastediyorum. Siz günün birinde madam falanca olarak ait olduğunuz seçkinler sınıfı içinde yerinizi alacaksınız. Ben de yaşamım boyunca o kayalıklarda oturmaya devam edeceğim. Morten sustu, Tony de sustu. Genç kız onun yüzüne bakamıyor, yana tahta duvara doğru bakıyordu. Oldukça uzun ve sıkıcı bir sessizlik oldu. Anlıyor musunuz diye başladı Morten yeniden. Size bir gün bir soru soracağım demiştim. Doğruyu söylemem gerekirse buraya geldiğiniz ilk günden beri bu soru beni hep meşgul etti. Boşuna uğraşmayın, ne olduğunu bilmeniz mümkün değil. Başka bir sefer, başka bir fırsatta sorarım. Acelesi yok. Aslında beni doğrudan ilgilendiren bir şey de değil. Yalnızca bir merak işte. Ama bugün size bir şeyi açıklayacağım. Başka bir şeyi, dinleyin. Bu sırada Morten ceketinin cebinden dar ve rengarenk bir kurdele çıkardı. Ve uç kısmını Tony'ye gösterirken umut ve başarı karışım bir duyguyla onun gözlerine baktı. Tony önemsemez bir tavırla, çok güzel ama ne işe yarar ki diye sordu. Ama Morten heyecanla devam etti. Bu kurdele benim Göttingen Üniversitesi'ndeki bir gençlik örgütünün üyesi olduğumu gösteriyor. Bunu şimdi siz de öğrenmiş bulunuyorsunuz. Bu renkleri taşıyan bir de şapkam var ama tatile gelirken onu odamdaki polis üniformalı iskeletin kafasına geçirdim. Çünkü burada başında böyle bir şapkayla dolaşmak istemem, anlıyorsunuz değil mi? Ağzınızı sıkı tutacağınızı bekleyebilirim herhalde. Babam bunu bir öğrenirse kıyameti koparır. Bundan kimseye tek söz etmem Morten. Bana güvenebilirsiniz. Ama bu konu hakkında en küçük bir bilgim yok. Soylulara karşı çıkmak, onlarla savaşmak için hepiniz ant mı içtiniz? Ne yapmak istiyorsunuz? Özgürlük istiyoruz dedi Morten. Özgürlük mü diye sordu Tony. Evet öyle, özgürlük istiyoruz diye tekrarladı Morten. Bunu söylerken biraz beceriksizce de olsa kararlı ve coşkulu bir hal hareketi yaparak aşağıdaki uçsuz bucaksız denizi Mecklenburg sahillerinin körfezi sınırlayan tarafını değil, tersine açık denizi giderek daralan yeşil, mavi, sarı ve gri çizgilerin kıvrıldıktan sonra olağanüstü bir güzellikle yavaş yavaş kaybolarak ufukla birleştiği yeri gösteriyordu. Tony delikanlının eliyle gösterdiği yöne doğru baktı. Kaba odun parçalarından yapılmış bankın üzerinde yan yana oturmakta olan iki gencin elleri tam kenetlenmek üzereydi ki başlarını kaldırıp birlikte ufku ve bu güzel renk cümbüşünü seyrettiler. Uzunca bir süre sustular. Çarşaf gibi denizin hışırtısı geliyordu kulaklarına. Tony birdenbire Morten'le aynı görüşleri paylaşıyormuş gibi hissetti. Onun özgürlük dediği şeye karşı büyük bir anlayış, ne olduğunu pek sezemediği ama içten içe kendisinin de özlediği bir anlayış beslediğini düşünüyordu. Kısım 9. Morten, insanın deniz kenarında canının sıkılmaması çok tuhaf. Bir başka yerde 3-4 saat hiçbir şey yapmadan ya da hiçbir şey düşünmeden böyle sırt üstü yatabilir misiniz? Evet, öyle Bayan Tony. Eskiden çok sıkıldığım günler olduğunu itiraf etmeliyim. Ama birkaç haftadan beri... Böylece sonbahar gelmiş ve sert rüzgarlar esmeye başlamıştı. İnce ve bölük pörçük bulutlar gökyüzünde hızla kayıyordu. Deniz kabarmış, üstünde ak köpükler oluşmuştu. Dev dalgalar hızla kıyıya yaklaşıyorlar, koyu yeşil ve parlak bir kubbe oluşturarak büyük bir gürültüyle ve tüm görkemiyle kumlara çarparak kırılıyorlardı. Artık deniz mevsimi sona ermişti. Denize gelenlerin doldurduğu plajın kabinlerinin çoğu sökülmüştü. Tek tük kalan hasır koltuklar da bu mevsimsel boşluğu doldurmak için yeterli değildi. Tony ve Morten öğle sonlarını biraz uzakça bir yerde kirli topraklı yamaçların başladığı ve köpüklü dalgaların iyice yıkadığı martı kayalıkları denilen yerde oturarak geçiriyorlardı. Morten kumları üst üste yığıp elleriyle pat pat vurarak bir tepe yapmıştı genç kıza. Tony sırtını bu tepeye dayamış, beyaz çorapları ve çapraz bağlanmış ayakkabılarıyla bacaklarını üst üste atmış uzanıyordu. Üstünde iri iri düğmeleri olan yumuşak kumaştan yapılmış bir ceket vardı. Morten çenesini eline dayamış yandan onu seyrediyordu. Denizin üstünde ara sıra bir martı dolaşıyor ve yırtıcı kuşlara özgü bir sesle acı acı haykırıyordu. İki genç gözlerini kabaran denize dikmişler, yosunlu ve duvar boyu dalgaların korkutucu bir biçimde kıyıya yaklaşmasını ve karşılarındaki kayalıklara çarparak büyük bir gürültüyle patlayışlarını seyrediyorlardı. İnsanın başını döndüren, kulaklarını sağır eden ve zaman duygusunu yok eden çılgınca bir gürültü, bir müthiş patlama. Morten uykudan uyanmış gibi bir hareket yaparak Tony'ye sordu. Yakında buradan gidersiniz herhalde. Hiçbir şeyin farkında değilmiş gibi görünen Tony, dalgın dalgın onun yüzüne bakarak, ''Hayır, nereden çıkarıyorsunuz bunu?'' dedi. ''Evet ama Eylül'ün 10'u oldu. Benim tatil de nasılsa yakında bitecek. Birlikteliğimiz daha ne kadar sürebilir ki? Yakında kentteki toplantılara katılacağınız için seviniyor musunuz? Hadi söyleyin, çok sevimli erkeklerle dans ediyorsunuzdur herhalde. Ama benim sormak istediğim şey bu değildi.'' Birden çenesini eline dayadı ve genç kızın yüzüne bakarak, ''Ama şimdi şu sorumu yanıtlamalısınız. Çoktandır sormak isteyip de bir türlü soramadığım bir soru bu. Söyleyin bakalım, kim bu Bay Grünlich?'' diye sordu. Tony birden irkildi. Delikanlının yüzüne dik dik baktı ve gözlerini çok gerilerde kalmış bir rüyayı hatırlayıveren biri gibi onun çevresinde dolaştırdı. Bay Grünlich'in evlenme teklif ettiği günlerdeki duygu hali yeniden canlandı içinde. Önemli bir kişi olma duygusu. Daha sonra ciddi bir tavırla, ''Bu muydu sormak istediğiniz şey, Morten?'' dedi. ''Öyleyse anlatayım size. Thomas'ın buraya geldiğimiz gün o adı söylemesi benim için çok utanç verici olmuştu ama bir kere duymuş oldunuz. Kısaca anlatayım. Bay Grünlich, Bendix Grünlich, babamın iş arkadaşlarından biri. Hali vakti yerinde Hamburglu bir tüccar. Kentteki evimize gelip beni babamdan istedi. Morten'in bir hareketi üzerine, ''Hayır, hayır, tabii ki onu geri çevirdim. onunla ömür boyu bir yaşam sürmeye karar veremediğim için evet demedim dedi. Sorabilir miyim neden diye sordu Morton çekine çekine. Tony öfkelenmiş gibi neden mi diye haykırdı. Ona katlanamadığım için onu tanımış olmanızı isterdim. Nasıl göründüğünü ve nasıl davrandığını görmeliydiniz. Sapsarı favorileri var ama renginin doğal olmadığından %100 eminim. Sabahları kalktıktan sonra Noel cevizlerinin kabuklarının yaldızlandığı pudrayla pudraladığından çok eminim. Ayrıca davranışları çok yapay. Annemle babama türlü türlü yaltaklıklar yaptı. Hiç utanmadan onların duymak istediği şeyleri söyledi hep. Morten onun lafını kesti. Ama bu ne demek? Ne demek bu? Felaket yakışmış sözü bana bunu biraz açıklar mısınız? Tony sinirli sinirli gülmeye başladı. Evet, işte hep böyle konuşuyor Morten. Çok yakışmış ya da odayı çok süslemiş demek yerine felaket yakışmış diyor. Doğru söylüyorum, aptalın biri o, yapışkan herifin biri. Ona sürekli alaycı davrandığım halde peşimi bir türlü bırakmıyor. Bir keresinde öyle bir duruma geldi ki neredeyse ağlayacaktı. Lütfen söyleyin bana, bir erkek ağlar mı hiç? Sizi çok seviyor olmalı dedi Morten sessizce. Tony sırtını yasladığı kum tepesinden başını yana çevirerek ''Ama bana ne bundan?'' diye bağırdı. ''Çok acımasızsınız Bayan Tony. Siz hep böyle acımasız mısınız? Söyleyiniz bana. Bay Grünley'e katlanamadığınızı söylüyorsunuz. Peki bir başkasına karşı bir şeyler hissettiniz mi? Bir başkasını sevdiniz mi hiç? Bazen sizin buz gibi bir kalbinizin olduğunu düşünüyorum. Size şunu söylemek isterim. Söyleyeceğim şeyin doğru olduğuna yemin de ederim. Sevilmediğini öğrenen bir erkek ağlarsa hiç de budala değildir. Bu gerçek. Emin değilim, hiç emin değilim. Günün birinde ben de... Bakınız siz her dediği yapılmış kibar bir yaratıksınız. Ayağınıza kapanan kişileri hep böyle alaya mı alırsınız? Yoksa buz gibi bir kalbiniz mi var gerçekten? Kısa bir süre eğlendikten sonra Tony'nin üst dudağı titremeye başladı. Akan yaşlarla ıslanmış büyük ve üzgün gözlerini delikanlıya çevirdi ve sessizce şöyle dedi. Hayır Morten, benim hakkımda böyle mi düşünüyorsunuz gerçekten? Asla böyle düşünmemelisiniz. Morten heyecan ve bastırmaya çalıştığı sevgi karışımı bir duyguyla ''Böyle olduğunuzu ben de düşünmüyorum.'' dedi kahkahayla gülerek. Öyle çok güldü ki yerlerde yuvarlanarak genç kızın yanında yüzü koyun uzanmak zorunda kaldı. Dirseklerin üstüne dayanarak iki elini de ona uzattı ve elini elinin içine aldı ve çelik mavisi ve masum masum bakan gözleriyle hayranlık ve coşkuyla onu seyrediyordu. ''Peki onun dediğini size ben söyleyecek olsaydım beni de alaya alır mıydınız?'' Tony, bakın Morten diyerek onun sözünü kesti ve başını yana doğru çevirerek boşta kalan eliyle savurduğu kumları seyrediyordu. Biliyorsunuz size Bayan Tony. Evet Morten, ben de size çok değer veriyorum. Sizden çok hoşlanıyorum. Sizi tanıdığım herkesten daha çok seviyorum. Morten birden irkildi, koluyla birkaç hareket yaptı ve ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Ayağı fırladı ama yine de hemen yere Tony'nin yanına uzandı. Ve tutuk, kararsız, çatallı ve mutluluktan titreyen bir sesle haykırdı. Ah, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim size. Şu anda hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum. Daha sonra kızın ellerine öpücükler kondurmaya başladı. Kısık bir sesle şöyle dedi birdenbire. Siz çok yakında kente döneceksiniz, Tony. Benim tatilim de 2 hafta sonra bitiyor. Ben de Göttingen'e döneceğim. Tekrar gelinceye kadar bu kumsalda geçirdiğimiz bu güzel öğle sonunu unutmayacağınıza söz verir misiniz bana? Ben doktor unvanını alıp da sizi babanızdan isteyinceye kadar çok güç olsa da bu arada Bay Grünlich'in evlenme teklifini geri çevireceğinize söz verir misiniz bana? Bakın bu iş çok uzun sürmeyecek. Çok çalışacağım. Hiç de güç olmayacak. Tony mutlu ve dalgın bir yüz ifadesiyle evet Morten derken delikanlının gözlerindeki parıltıyı, dudaklarının kıpırtısını ve elini tuttuğu ellerini süzüyordu. Morten, genç kızın elini çekerek kalbinin üstüne bastırdıktan sonra boğuk ve yalvarır bir ses tonuyla sordu. ''Şimdi bana söylemek istemez misiniz? Bunu şimdi duyamayacak mıyım? Beklentilerimi güçlendirmek istemez misiniz?'' Tony yanıt vermedi. Onun yüzüne bakamadan kum tepesine yasladığı bedeninin üst kısmını sessizce ona doğru kaydırdı. Morten yavaşça ve uzun uzun kızın dudaklarından öptü. Daha sonra ikisi de bakışlarını ayrı ayrı yönlere çevirerek kum tepeciklerine baktılar ve çok büyük bir utanç duydular. 14. ayrımın sonu. Sayfa No. 131. Devamı 15. ayrımda.